Ayrım 2.
Serseriler serserisi ve sen kötü niyetli, bağnaz, dik kafalı derviş. Kendi yüzüne bakıp bakıp ona secde ediyor, kendine benzediği için ona tapıyorsun. Ve sen ölümsüz ruhun sarraflık yaptırdığı kimse, eşikte oturuyor, elini torbana daldırıp yoksula sadaka, Tanrı'ya ödünç para veriyorsun. Bir defter tutuyor, içine şöyle yazıyorsun: filan gün, falan saatte, filan miktar florin sadaka verdim. Tanrı'nın önünde açıp da hesabını sunarak ölümsüz milyonları toplayabilesin diye hesap defterinin tabutuna konması için talimat veriyorsun. Ve sen yalancı, palavracı, Rabbin bütün buyruklarını ayak altına alıyorsun. Adam öldürüyorsun, çalıp çırpıyorsun, kadınlarla düşüp kalkıyorsun derken ahı vah ederek ağlamaya başlıyor, dövünüyor, gitarını duvardan alıp günahını Türkiye'ye çeviriyorsun. Kurnaz şeytan seni. Peki hala biliyorsun ki suçun ne olursa olsun Tanrı türkü söyleyeni bağışlayıverir. Türkiye dayanamaz çünkü. Ve sen Thomas, bulutlarımızdaki sivri üyendire. Ve ben, çılgın mecnun herif. Aklımı oynattım. Çoluğumu çocuğumu bırakıp Mesih'i aramaya çıktım. Hepimiz, şeytanlar, melekler, inler, cinler, cüceler, hepimiz gerekliyiz büyük amacımız için. Hadi çocuklar, yürüyün. Bir kahkaha savurdu, avuçlarını tükürüp koca ayaklarını kaldırdı. Haydi çocuklar diye yeniden bağırıp Nasarı'ya inen bayırdan aşağı koşmaya başladı. Dağlar, insanlar duman oluverdiler. Uyuyanın gözleri düzsüz bir karanlığa boğuldu. Şimdi sonsuz uykusunda dağdan aşağı inen koca ayak seslerinden başka şey duyulmuyordu. Yüreği küt küt atıyordu. Derinlerden kulak yırtıcı bir haykırış duydu. Geliyorlar, geliyorlar! Sıçrayarak uyandı. Uykusunda öyle geldi ona. Tezgahını kapının önüne yerleştirdi. Alet edevatını da testerelerini, planyalarını, rendelerini, çekiçlerini, tornavidalarını üstüne yığdı. Tepesine de o sırada yapmakta olduğu koca bir çarmıhı yerleştirdi. Derken yeniden talaş ve tahta kırpıntılarına döndü. İçine sokulup bekledi. Tedirgin edici tuhaf bir durgunluk vardı ortalıkta. Çıt yoktu. Tanrı'nın sesini duymak bir yana köylülerin soluk alışını bile işitmiyordu. Her şey, uyanık duran şeytan bile karanlık, dipsiz, kör bir kuyuya düşmüştü. Bu uyku muydu? Yoksa ölüm mü? Ölümsüzlük mü? Yoksa Tanrı mı? Delikanlı dehşet içindeydi. Tehlikeyi görüyordu. Kendisini kurtarmak için boğulmak üzere olan zihnine var gücüyle erişmeye çalışıyordu. Derken uyandı. Kanter içindeydi. Düşten hiçbir şey kalmamıştı aklında. Bütün hatırladığı birinin arkasına takılmış olduğuydu. Kimdi bu? Tek bir kişi miydi? Bir sürü mü? İnsanlar mı? Şeytanlar mı? Hatırlamıyordu. Elini kulağına götürüp dinlemeye koyuldu. Şimdi köyün soluğu gecenin sessizliğinde duyuluyordu artık. Sürü sürü göğüslerden, sürü sürü ruhlardan çıkmakta olan soluklar. Bir köpek acı acı havladı. Zaman zaman bir ağaç şırdıyordu rüzgarda. Köyün ucunda bir anne dokunaklı bir ninni söylüyordu çocuğuna. Gece bildiği, sevdiği fısıltılarla, iç çekişleriyle doluydu. Yeryüzü konuşuyordu. Tanrı konuşuyordu. Delikanlı durgunlaştı. Bir ara dünyada tek başına kaldığını sanarak korktu. Ana babasının yattığı bitişik odadan ihtiyar babasının hırıltıları geliyordu. Uyuyamıyordu adamcağız. Ağzını ezip büzüyor, konuşmak için dudaklarını açıp kapayarak didinip duruyordu. Yıllardır böyle işkence ediyordu kendini. Bir insan sesi çıkarmak için çırpınıyordu yatağında. Doğrulup oturuyor, diline hakim olamıyordu bir türlü. Çabalıyor, ter içinde kalıyor, ağzından saçma sapan sesler çıkıyor. Ara sıra da uzun çabalardan sonra ümitsizlik içinde her bir hecesini ayrı ayrı söyleyerek bir tek kelime çıkarabiliyordu. Hep aynı kelimeydi çıkardığı. Tek bir kelime. Adanoya. Adanoya. Sadece Adanoya. Kelimeyi tamamlayınca bir iki saat rahata kavuşuyor. Derken yeniden çabalamaya, ağzı yeniden açılıp kapanmaya başlıyordu. Suç bende, suç bende diye mırıldanıyordu delikanlı, gözleri yaşla dolu. Gecenin sessizliğinde oğul babasının acısını duyuyordu. Babası da aynı acıyı duyuyor, ister istemez terlemeye, dudaklarını açıp kapamaya başlıyordu. Kendisi de aynı şeyi yapabilsin diye gözlerini kapayıp babasının hareketlerine kulak veriyordu. İhtiyarla birlikte ahlıyor, ümitsizlik içinde belli belirsiz sesler çıkarıyor derken uykuya dalıveriyordu. Uyku yeniden üstüne banınca ev şiddetle sarsılıyordu. Tezgah devriliyor, alet edevat, çarmı yere yuvarlanıyor, kapı açılıyor ve kızıl sakal koca vahşi kahkahasıyla kollarını iki yana açmış eşikte bekliyordu. Delikanlı bağırarak uyandı. Talaşların üstüne oturup sırtını duvara verdi. Başının üzerinden iki sıra sivri çivik kalkmalı bir kayış sarkıyordu. Geceliğin tedirgin olmasın, münasebetsizlikler yapmasın diye her akşam uykuya dalmadan önce vücudunu kırbaçlar kan içinde bırakırdı. Titrer gibi oldu. Düşünde yine ne gibi baştan çıkartıcı şeyler gördüğünü hatırlamıyordu. Ama büyük bir tehlikeden kaçtığının farkındaydı. Dayanamıyorum artık, yeter diye mırıldandı gözlerini göğe kaldırıp içini çekerek. Ağaran günün belirsiz soluk ışığı kapının çatlaklarından süzüldü ve tavanın tatlı sarı kamışlarına fil dişimsi tuhaf cilalı bir hoşluk verdi. Dayanamıyorum artık, yeter diye mırıldandı yeniden öfkeyle dişlerini sıkarak. Gözlerini havaya dikti ve birden bütün hayatı önünden şerit gibi geçti. Babasının nişanlandığı gün çiçek açmış olan asasını, derken inme indiren yıldırımı, sonra annesinin gözleri oğluna takılı söz söylemeden bakıp durduğunu hatırladı. Ama kadının dile getiremediği yakınmalarını duyuyordu. Haklıydı kadın. Gece gündüz demiyor, günahları yüreğine bıçak gibi saplanıyordu. Korkuyu, geri kalan tek şeytanı yenmek için boşu boşuna uğraşmıştı. Ötekileri yenmişti. Yoksulluğu, kadınlara karşı duyduğu isteği, gençlik zevklerini, yuva mutluluğunu. Hepsine de üstün gelmişti. Bir korku kalıyordu. Onu da yenebilseydi, ah, büyümüştü artık, zamanı gelmişti. Babama inmesine sebep benim diye mırıldandı. Madilena'nın fahişeliğe düşmesine sebep benim. İsrail'in hala boyunduruk altında olmasına sebep ben. Bir horoz haham amcasının oturduğu bitişik evde olacaktı. Damda kanat çırptı. Kızgın kızgın öttü durdu. Fazla uzun süre geceden bıktığı, artık güneş istediği belliydi. Delikanlı duvara dayanıp kulak verdi. Evlere ışık vuruyor, kapılar açılıyor, sokaklar canlanıyordu. Topraktan ve ağaçlardan yavaş yavaş sabah mırıltıları yükseliyor, evdeki çatlaklardan dışarı sızmaya başlıyordu. Nasıra uyanıyordu. Birden bitişik odadan bir inilti duyuldu. İniltiyi de hahamın haykırışı izledi. Tanrı'yı uyandırıyordu. İsrail'e verdiği sözü hatırlatıyordu ona. İsrail'in tanrısı, İsrail'in tanrısı, daha ne kadar bekleyeceğiz diye bağırdı haham. Delikanlı dizlerinin zemin tahtalarına zangır zangır vurduğunu duydu. Başını salladı. Dua ediyor diye mırıldandı. Secde ederek Tanrı'ya sesleniyor. Birazdan güm güm vurur duvara. Secde etmeye başlamamı söyler. Öfkeyle kaşlarını çattı. Tanrı'yla uğraşmam yetmiyormuş gibi bir de insanlarla uğraşmak zorundayım. Öfkeli ahama uyandığını, dua etmekte olduğunu belirtmek için bölme duvarına yumruk indirdi. Ayağı sıçradı. Üzerindeki yamalı entari omzundan aşağı kaydı. Vücudu göründü. Sıska, güneşten yanmış, kara kızıl kamçı izleriyle dolu. Utandı. Acele toparlandı. Çıplak etini örttü. Soluk sabah ışığı tepe penceresinden sızarak üstüne doğru geldi. Tatlı tatlı yüzünü aydınlattı. Baştan başa metinlik, gurur ve acı. Yanaklarındaki ayva tüyü kıvırcık kömür karası bir sakal oluvermişti. Gaga burunlu, kalın dudaklıydı. Aralık duran dudakları arasından dişleri ışıkta bembeyaz parlıyordu. Güzel bir yüz değildi bu ama esrarlı, tedirgin edici bir büyüsü vardı. Tedirginlik havası veren şey kirpikleri miydi acaba? Sıktı, uzun uzundu. Yüzüne baştan başa garip, mavi bir gölge düşürüyordu. Yoksa gözleri miydi buna sebep? Kapkara, iri gözlerdi bunlar. Işık ve karanlık doluydu. Yılgınlık ve tatlılık dolu. Yılan gözü gibi ışıldıyor, uzun kirpiklerin arasından bakıyor, insanı allak bullak ediyorlardı. Koltuk altlarına ve sakalına takılmış olan talaşları silkti. Ağır ağır yürüyen ayak sesleri işitti. Birileri geliyordu. Tanıyordu onları. Yine o diye inledi tiksinerek. Yine geliyor. Ne istiyor benden? Kulak vermek için sürünerek kapıya doğru gitti. Ama dehşet içinde çakıldı kaldı oracıkta. Tezgahı kim koymuştu kapının ardına? Üstüne de çarmıh ile alet edevatları kim yığmıştı? Kim? Ne zaman? Gece inlerle, cinlerle, düşlerle doluydu. Biz uyuyoruz, onlarsa kapıları açık buluyorlar. Diledikleri gibi girip çıkıyorlar. Evlerimizi, beyinlerimizi alt üst ediyorlardı. Dün gece biri gelmişti düşünde diye mırıldanır gibi oldu. Sanki hala oradaydı gelen, onu duyabilirdi. Biri gelmişti, Tanrı'ydı herhalde. Tanrı. Yoksa şeytan mıydı? Kim ayırabilirdi ki onları? Yüz değiştirip dururlardı. Tanrı bazen baştan başa karanlığa bürünürdü. Şeytansa aydınlığa. İnsanın zihni de allak bullak olurdu. Ürperdi. İki yol vardı. Hangi yöne dönmeliydi? Hangi yoldan gitmeliydi? Ağır ayak sesleri yaklaşmaya devam ediyordu. Delikanlı kaygı içinde bakındı. Saklanacak, kaçacak bir yer arıyordu. Korkuyordu o adamdan, gelmesini istemiyordu. Çünkü derinlerinde kapanmak bilmeyen bir yara vardı. Çocukken, bir gün oyun oynarken, kendinden 3 yaş büyük olan arkadaşı onu yere yuvarlamış, dövmüştü. Yerden kalktıktan sonra ağzını açmamıştı ama bir daha da öteki çocuklarla oyun oynamamıştı. Utanmış, ürkmüştü. Evinin bahçesinde yapayalnız büzülüp kalmış, bir gün utancını nasıl temizleyeceğini, onlardan üstün olduğunu nasıl göstereceğini, onların nasıl geçeceğini kurmaya başlamıştı. Bunca yıldan sonra yara hala kapanmamış, kanı durmamıştı. Hala peşimde demek, diye mırıldandı. Ne ister benden? Sokmayacağım içeri. Bir tekmeyle aralandı kapı. Delikanlı ileri atıldı. Var gücüyle tezgahı oradan kaldırdı ve kapıyı açtı. Kıvırcık, kızıl sakallı, göğsü bağrı açık, çıplak ayaklı, kırmızı yüzlü ter içinde kalmış, iri yarı bir adam duruyordu eşikte. Elinde tuttuğu közlenmiş mısırdan kopardığı mısır tanesini çiğneyerek Atiye'ye göz gezdirdi. Duvara dayalı çarmıhı görünce kaşları çatıldı. Derken ayağını ileri uzatıp içeri girdi. Bir şey demeden köşeye çömeldi, delicesine dişlemeye koyuldu mısırını. Deminden beri ayakta duran delikanlı başını ona döndürmüyor, açık kapıdan zamansız uyanan dar sokağa bakıyordu. Henüz toz kalkmamıştı havaya, yer ıslaktı, burcu burcu kokuyordu. Gece çiğiyle şafak ışığı karşıdaki zeytin ağacının yapraklarından aşağı süzülüyordu. Baştan başa gülüyordu ağaç. Delikanlı kendinden geçmiş sabah havasını soluyordu. Kızıl sakal döndü. "Kapıyı kapat!" diye gürledi. "Sana söyleyeceklerim var." Delikanlı o vahşi sesi duyunca titredi. Kapıyı kapattı, tezgahın kenarına ilişip bekledi. "Geldim," dedi kızıl sakal. "Her şey hazır." Mısır koçanını fırlatıp attı. Sert mavi gözlerini kaldırarak delikanlıya dikti. Buruş buruş olmuş tombul elini uzattı. "Ya sen? Sen de hazır mısın?" Ortalık aydınlanmıştı. Delikanlı şimdi kızıl sakalın kaba, kararsız yüzünü daha iyi görüyordu. Tek bir yüz değildi bu, ikiydi. Yarısı gülerken yarısı meydan okuyordu. Yarısı acı çekerken yarısı kas katı, kıpırdamadan duruyordu. İkisi bir an için uzlaşsa dahi altında Tanrı ile şeytanın boğuştuğu seziliyordu. Delikanlı cevap vermedi. Kızıl sakal dehşetli bir bakış fırlattı ona. "Hazır mısın?" diye sordu yeniden. Cevap versin diye kolundan tutup sarsmak için kalkmak üzereydi. Ama o doğrulmadan bir boru sesi duyuldu. Dar sokağa atlılar daldı, arkasından da Romalı askerlerin ağır, uyumlu yürüyüşleri işitildi. Kızıl sakal yumruğunu sıkarak tavana doğru kaldırdı. "İsrail'in tanrısı!" diye böğürdü. "Zamanı geldi artık. Bugün olmalı. Yarını bekleyemeyiz. Bugün!" Yeniden delikanlıya döndü. "Hazır mısın?" diye sordu bir kez daha. Cevabını beklemedi. "Hayır, hayır. Bırak çarmıhı, bırak diyorum. Halk toplandı. Barabbas adamlarıyla birlikte dağlardan indi. Hapishaneyi dalıp partizanı..." Dipnot: partizan, Romalılara düşman ve onların egemenliğine karşı ayaklanan Yahudi. "Kaçıracağız. Mucize işte o zaman yer alacak. Başını sallayıp durma öyle. İşte o zaman yer alacak. Sor bak haham amcana. Dün hepimizi havrada topladı. Zatalleri niye teşrif etmediler? Ayağa kalkarak şöyle dedi. Elimiz kolumuz bağlı durdukça Mesih'i beklemeyin. Mesih'in gelmesini istiyorsak Tanrı ve insanlar el ele vermeli. Birlikte uğraşmalı. Böyle dedi işte. Sen de duymuş ol. İkisinin de uğraşması gerekiyor. Birlikte hem. Anladın mı? Delikanlıyı kolundan tutarak sarstı. Duydun mu dediğimi? Aklın nerede kuzum? Orada olaydın da işiteydin amcanın sözlerini. O zaman belki kendine gelirdin zavallıcık. Kafir Romalıların bugün çarmıha gelecekleri partizanın nicedir beklediğimiz o varlık olabileceğini söyledi. Ona yardıma koşamazsak kim olduğunu açıklamadan ölüp gidecek. Ama koşup kurtarırsak mucize yer alacaktır. Ne mucizesi mi? Paçavraları fırlatıp bir kenara atacak ve Davud'un kral tacı başında parlayacak. O söyledi bütün bunları. Sen de duymuş ol. Sözleri hepimize dokundu. Ağladık. İhtiyar ham ellerini göğe kaldırıp haykırdı. İsrail'in tanrısı bugün olmalı. Yarını bekleyemeyiz. Bugün. Hepimiz de ellerimizi havaya kaldırdık. Göğe baktık, seslendik, meydan okuduk ve ağladık. Bugün olmalı. Yarını bekleyemeyiz. Bugün. İşitiyor musun? Marangozun çocuğu. Yoksa boş duvara mı konuşuyorum? Yarı kapalı gözleri, karşı duvarda asılı, sivri çivi kakmalı, kayışa takılı olan delikanlı, kulak kesilmiş bir şey dinliyordu. Kısa sakalın sert ve meydan okuyucu sesinin arkasında, dudaklarını açıp kapayarak, boşuna konuşmaya çalışan ihtiyar babasının kaba, boğuk sesi işitiliyordu. Bu iki ses, delikanlının gönlünde birleşti. Birden insanlığın bütün mücadelesinin alaydan başka bir şey olmadığını duydu. Kısa sakal delikanlıyı omzundan yakalayarak itti. Aklın nerede yine? Falcı seni. Amcan Simon'un söylediklerini duymadın mı? Mesih böyle gelmez diye mırıldandı delikanlı. Gözleri şafağın tatlı pembe ışığıyla yıkanan yeni yapılmış çarmıha takılmıştı şimdi. Hayır, Mesih böyle gelmez. Paçavralarını bırakmaz hiçbir zaman. Kral tacı falan giymez o. Kurtarılması imkansız olduğundan da insan olsun, tanrı olsun onu kurtarmaya koşmayacaktır. Ölecektir. Paçavraları içinde ölecektir ve herkes ona bağlı olan bile tek başına bırakacaktır onu. Çıplak bir dağın tepesinde başında dikenli taç yapyalnız ölecektir. Kızıl sakal dönerek şaşkınlık içinde ona baktı. Yüzünün yarısı parıldıyor, yarısı karanlık içinde yüzüyordu. Nereden biliyorsun? Diye sordu. Kim dedi sana? Cevap vermedi delikanlı. Dışarısı apaydınlıktı şimdi. Tezgahtan atladı, bir avuç çivi aldı, çekici kaptı, çarmıha yanaştı. Ama kızıl sakal daha atik davrandı. Bir adımda çarmıha varıp karşısında insan varmış gibi delicesine yumruklamaya, üstüne tükürmeye başladı. Derken yüzünü çevirdi. Sakalı, bıyığı ve kaşları delikanlının yüzüne battı. Utanmıyor musun? Diye bağırdı. Nasıra'da, Kanada, Kefernahum'daki bütün marangozlar partizan için çarmıh yapmaktan kaçındılar. Sense, utanmıyor musun? Korkmuyor musun? Diyelim ki Mesih geldi de seni çarmıh yaparken gördü. Diyelim ki bu partizan bugün çarmıha gerilecek. Yahudi, Mesih'in ta kendisi. Niye ötekiler gibi sen de Romalı yüzbaşıya İsrail'in kahramanları için çarmıh yapmam ben diye cevap vermedin? Dalgın duran marangozu omzundan tuttu. Niye cevap vermiyorsun? Nereye bakıp duruyorsun öyle? Duvara doğru iterek alçaltıcı sözler söylemeye başladı. Korkan birisin dedi acı bir alayla. Korkaksın, korkak. Başka bir şey değil. Toplasan hayatın beş para etmez. Tiz bir ses çınladı havada. Kızıl sakal delikanlıyı bırakıp kapıya dönerek dinledi. Gürültüler geliyordu dışarıdan. Kadın erkek sesleri, büyük bir kalabalık. Münadi, münadi diye bağırışıyordu. Derken o tiz ses yeniden çınladı havada. İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un çocukları, imparatorun buyruğuna kulak verin. İş yerlerinizi, meyhanelerinizi kapatın. Tarlalarınıza gitmeyin. Anneler yavrularını alsın, ihtiyarlar asalarına yapışsın. Gelin hepiniz, topallar, sağırlar, inmeliler, gelin görün, görün efendimiz imparatora, dileriz uzun ömürlü olsun, el kaldıranlar nelere uğruyor, şu habis, şu baş kaldıran Yahudi nasıl ölecek, gelip görün. Kızıl sakal kapıyı açtı. Kalabalık kulak kesilmiş, dalgalanıp duruyordu. Minadi bir kayanın üstüne çıkmıştı. Sıskaydı, başı açıktı, uzun bir boynu, ipince uzun bacakları vardı. Kızıl sakal Minadi'ye doğru tükürdü. "Dilerim cehennemi boylarsın, hain herif!" diye haykırdı. Kapıyı şiddetle çarpıp delikanlıya döndü. Gözleri öfkeden ateş püskürüyordu. "Hain kardeşin, Simon'la övünebilirsin!" diye gürledi. "Suçanda değil," dedi delikanlı, pişmanlık havası içinde. "Ben de suç, ben de." Bir ara durdu. Derken, "Benim yüzümden kovduğunu annem, benim yüzümden." Şimdi ise kızıl sakalın yüzünün yarısı tatlı bir ifadeye büründü. Delikanlıyı anlıyormuş gibi bir an için ışıldadı. "Bütün bu günahları nasıl ödeyeceksin zavallıcık?" diye sordu. Delikanlı uzun süre ağzını açmadı. Dudakları oynuyordu ama ağzından söz çıkmıyordu. "Hayatımla, Yahuda, kardeşim," diyebildi sonunda. "Başka bir şeyim yok ki." Kızıl sakal ürperdi. Tepedeki pencereden ve kapı çatlaklarından ışık giriyordu. Delikanlının iri kara gözleri pırıl pırıldı. Sesinde acı ve korku vardı. "Hayatınla mı?" dedi kızıl sakal. Delikanlının çenesini tutarak, "Başını çevirme öte yana, dur hele. Artık büyüdün, koca adam oldun. Gözlerimin içine bak. Hayatınla ha? Ne demek istiyorsun? Hiç." Başını indirip sustu. Ama birden, "Ne olur sorma bana Yahuda, sorma kardeşim," dedi. Yahuda delikanlının yüzünü avuçları içine aldı. Şöyle bir kaldırdı. Bir şey söylemeden bir süre baktı. Derken yavaşça bırakıp kapıya doğru yürüdü. Birden heyecanlanmıştı. Dışarıdaki gürültü gittikçe artıyordu. Çıplak ayak sürtüşlerinden, sandallardan çıkan sesler, kadınların tunç bilezikleriyle ayak halkalarının yarattığı şıngırtıyla dolu havaya karışıyordu. Kızıl sakal eşikte durmuş yan sokaklardan akıp duran insan sürülerine bakıyordu. Herkes köyün öteki ucuna çarmıha gerilmenin yer alacağı lanetli tepeye tırmanıyordu. Erkekler konuşmuyordu. Dişleri arasından lanet okuyarak asalarını kaldırım taşlarına vuruyorlardı. Aralarından bazıları gömleklerinin altında gizlice bıçak taşıyorlardı. Kadınlar çığlık atıp duruyordu. Çoğu başörtüsünü ensesine indirmiş, saçlarını dökmüş, ağıt okumaya başlamıştı. Bu sürünün öncüsü Nasıralı, yaşlı haham Simon'du. Kurumuş, bir iğne bir iplik kalmıştı. Yıllar üstüne abanmış, verem kemirip bitirmişti. Sarsılmadan duran ruhunun ayakta tutup çökmesini engellediği kemiklerden meydana gelmiş bir yapı iskelesiydi sanki. Büyük kuş pencerelerini andıran iki iskelet el, topuzunda birbirine sarılmış bir çift yılan kabartması olan psikopos asasını sıkıyor, taşlara güm güm indiriyordu. Bu canlı cenaze, çevresine yanan bir şehir kokusu saçıyordu.